Ayırım 15. Sayfa 164. 4. Moskova. Sinan, gırtlağına yapışmış parmakların baskısının hafiflediğini duyumsadığı anda yarı baygın haldeydi. Nefessizlikten ciğerleri yanıyor, dili dışarıya çıkıyordu. Gözleri kapanırken gördüğü ışık ve tabanca sesine benzettiği o ses, belki hayal, belki son anda bir kurtuluş umudunun yarattığı zihin çağrışımıydı. Ama birden üstündeki adamın acı bir çığlıkla yere yığıldığını ve boynundaki iri parmaklarının tazdikinin kalktığını hissetti. Önce derin bir nefes alabildi, arkasından bir öksürük krizi tuttu. Gözlerini araladı. Hiç durmadan derin derin soluklar alarak içine temiz havayı çekmeye çalıştı. Vücudunu oynattı. Karlar içinde debelendi. Bacakları yanı başında kütük gibi devrilen devasa adama çarptı. Adını bile bilmediği saldırgan Igor Korovin yanı başında cansız yatıyordu. Bakışları önce adama takıldı. Devin şakağından ılık ılık kanlar akıyordu. Şaşkınlıkla başını çevirip kurtarıcısını görmeye çalıştı sonra. Hemen yanı başında, kaldırımın kenarında siyah bir araba duruyordu. Kendine doğru koşan gölgeyi fark etti. Neden sonra kurtarıcısının Tatyana Yelisev olduğunu fark etti. Kız yere eğilip onu ayağa kaldırmaya çalıştı. Kızın ilk sorusu "Nasılsın?" demek oldu. Sesi titriyordu. "Tam zamanında yetiştin," diyebildi Tatyana'ya. "Bu adam az kaldı boğacaktı beni. Hadi gayret et de buradan uzaklaşalım." Sinan ayağa kalktığında hala olanları tam kavrayamamıştı. Ayaklarını sürüyerek arabaya binerken durumun vehametini yeni yeni idrak etmeye başladı. "Ne oldu o adama, öldü mü?" diye sordu. "Umarım gebermiştir," dedi doktor. Sinan birden hatırlamış gibi, "Arkadan gelen biri daha olmalı," diye mırıldandı. "İki kişiydiler." "Biliyorum, gördüm, o kaçtı." Genç adam öksürmekten hala rahat konuşamıyordu. Sanki boğazından kelimeler bir türlü çıkmıyor gibiydi. Konuştukça boğazı zonkluyordu. "Konuşma," dedi Tatyana. "Biraz rahatlamaya ve dinlenmeye çalış." Sinan sustu fakat aklı karmakarışıktı. Olup bitenlere akıl erdiremiyordu. Onu öldürmeye kimler kalkışmıştı? Tatyana son anda nasıl kendini kurtarmaya gelmişti? Böyle bir saldırıya uğrayacağını nasıl bilmişti? Daha da önemlisi, şimdi Rusya'da bir cinayet olayına karışmıştı. Bu andan itibaren polis de peşine düşecekti. Tatyana'nın ikazına kulak asmadı. "Kimdi o adamlar?" diye sordu. Genç kadın önce cevap vermek istemiyormuş gibi, "Boş ver, öğrenmesen daha iyi olur," diye homurdandı. "Lütfen Tatyana, artık her şeyi bilmek istiyorum. O adamlar canıma kastetti. Az daha beni öldürüyorlardı. Niçin, benden ne istiyorlar?" Doktor Yelisev konuşmakta kararsızdı. Sonunda dayanamadı. "Hala anlamadın mı? Onlar da o gizli evrakın peşindeler. Bu gece evrakı sana teslim ettiğimi düşünmüş olmalılar." "Onlar dediğin de kim?" "Rakiplerimiz, yani evrakı bizden almak isteyenler." Sinan'ın sesi biraz daha sert çıktı. "Lütfen biraz daha makul bir açıklama yap. Sanırım bunu hak ettim. Az daha ölüyordum. Rakip dediğin insanlar da kim? Burada bir cinayete karıştım." Genç kadın bezgin bir şekilde konuştu. "Biliyorum ama bir daha tekrarlanmayacak. Sana söz veriyorum. Seni koruyacağız." "İyi de kimden koruyacaksınız? Rakibimiz dediğin insanlar da kim?" Tatyana'nın verdiği cevap Sinan'ın kanını dondurdu. Genç kadın tek bir kelime söylemişti. "Babam." Gürcü asıllı Vasili Yelisev, Arbatskaya'daki büyük dairenin çalışma odasında uşağı Piotr Radnitski'nin dönüşünü beklerken Ararat konyağından yudumlar alıyordu. Tek başına yaşadığı için dairede mutlak bir sessizlik hakimdi. Keyfi yerindeydi ama saatler ilerledikçe yavaş yavaş huzuru kaçmaya başladı. Piotr'a güvenirdi. İşinin ehli ve sadık bir adamdı. Eski bir sabıkalı olmasına rağmen çalıp çırpma huyu yoktu. Ya da bunu saklamasını iyi beceriyordu. Şu sıralar Rusya'da hayat gerçekten zordu ve insanlar hayatta kalabilmek, yaşamlarını sürdürebilmek için her türlü yola başvurmayı mübah görüyorlardı. Ahlak şiddetle bozulmaya ve kokuşmaya başlamıştı. Vasili Yelisev içinden gülümseyerek, "Herhalde bundan en az şikayet edecek kimse ben olmalıyım," diye geçirdi. Dış kapının anahtarla açıldığını ve Piotr'un eve geldiğini işitti. Koltuğunda dikleşti. Az sonra Piotr yanına gelecek ve meselenin çözüldüğünü rapor edecekti. Keyiflendi. Piotr'un teslim edeceği evrak halkanın sonucuydu. Mesele böylece kesin olarak kapanmış olacaktı. İşin bundan sonraki ayağı yani Londra bağlantısının halli çok daha kolaydı. Çalışma odasının kapısı açıktı. Yelisev, "Piotr!" diye seslendi. Uzaktan uşağın "Geldim efendim!" diyen sesini işitti. Ama bu sesin tonundan hiç hoşlanmamıştı. Uşağını tanırdı. Zafer'le bitirdiği her hizmetten sonra sesi gür ve mağrur çıkardı. Oysa kulağına gelen ses ezik, mahcup ve korku doluydu. Vasili Yelisev başarısızlığa tahammülü olmayan biriydi. Hele böylesine hayati bir konuda müsamahası olamazdı. Gözlerini kapıya dikti ve eşikte beliren adamına baktı. Piotr süt dökmüş kedi gibi sessiz ve boynu büküktü. Gürcü top gibi gürledi. "Ne oldu?" "Adamı kaçırdık efendim." "Ne?" Vasili'nin hayret nidası odada derin yankılar yarattı. "Kaçırdık mı dedin?" "Çok üzgünüm efendim ama umulmayan bir gelişme oldu." "Neler zırvalıyorsun sen, çabuk anlat." "Kızınız efendim, Türk'ün arkasından geldi ve Akademiçeskaya istasyonu yakınlarında yardımcımı vurdu. Tabancayla hem de tek bir kurşunla." Gürcünün yüzü bembeyaz kesildi. "Çıldırmış bu kız!" diye bağırdı. Sonra odadaki uşağın varlığını unutmuş gibi "Kaltak!" diye homurdandı. "Ne olacak, anasına çekmiş işte." Piotr ilk tepkinin hafiflemesini bekledi. Patronu önce söylenip küfredecek, sonra yavaş yavaş normale dönecekti. Vasili Yelisev umduğundan da çabuk sakinleşti. Kadehindeki konyağı bir dikişte bitirdi. Gözleri daldı. Parmaklarıyla masanın üstünde trompet çalar gibi vurmaya başladı. "Yardımcın kimdi?" diye sorarken sesi tamamen normale dönmüştü. Igor Korovin. "Şu geri zekalı dev kaçık mı?" "Evet efendim." "Öldü mü?" "Öldü efendim." "Cesedine ne yaptın?" "Olduğu gibi bıraktım efendim." Gürcü yeniden homurdanmaya başlamıştı. Kötü kötü uşağına baktı. "Seni gidi sersem," diye homurdandı. "Polisin başımıza iş açacağını düşünmedin mi?" "Endişelenmenize gerek yok efendim. Siz de bilirsiniz o garibanın tekidir. Hayatta kimsesi yoktur. Ne arayanı olacaktır ne de soranı. Belki birkaç sokak serserisi onu anımsar. Kalacağı bir evi dahi yoktu. Polis onunla niye uğraşsın ki? Moskova sokaklarında her gece böyle yüzlerce cinayet işleniyor. En ufak bir araştırma yapılmayacaktır." Vasili Yelisev içinden "Haklı," diye düşündü. O gerizekalı adam için polis araştırma yapmazdı. Fakat ne de olsa ortada bir cinayet vardı. Belki işgüzar bir komiser tahkikatı genişletir, failin peşine düşer diye endişelendi. İşi kurcalarlarsa durum daha da kötüye varırdı. Sinirlerine hakim olamıyordu. Kendine bir miktar daha Ararat konyağı koydu. Gözleri daldı. Kızını düşünmeye başladı. Ama hayalinde canlanan aslında Tatiana değil, annesi Svetlana'ydı. Zaten fizik ve çehre benzerliği olarak aralarında hiç fark yoktu. Yıllar önce kızını yetimhanede ilk gördüğü anı anımsadı. Şaşkınlıktan dizlerinin bağı çözülmüştü. İster istemez ağzından ilk çıkan kelime Svetlana olmuştu. Başını kaldırıp uşağına baktı. "O Türk'ü bulmamız lazım," dedi. "Siz merak buyurmayın efendim. Gerekirse bizim Ivan'la temas kurarım." "Hayır, o olmaz. Başkasını bulmalıyız." Piotr durakladı. İlk anda aklına başka bir isim gelmemişti. Efendisinin yüzüne baktı. Vasili Yelisev durgun ve dalgındı. Bakışları sabitleşmiş, çok önemli bir karar arifesindeymiş gibi hayallere dalmıştı. Uşak kımıldamadan efendisinin vereceği kararı bekledi. Gürcü nihayet, "Bana hemen Mihail'i getirin," dedi donuk bir sesle. Piotr saatine kaçamak bir göz attı. "Şimdi mi efendim?" "Evet, uykusundaysa uyandırın ve hemen buraya gelmesini sağlayın. Şoför Boris'i de yanına al, hiç vaktimiz kalmadı artık." Uşak odadan çıkınca Vasili derin bir nefes aldı. Ellerini aksaçlarına götürüp düzeltti. Masasından kalkarak pencerenin önüne gitti. Perdelerin aralığından dışarıda yağan karı dalgın bakışlarla seyre koyuldu. Bu gece hayatının çok önemli kararlarından birini daha vermek üzereydi. Vicdanında tarifsiz bir eziklik duydu. Bu gece kendisine Svetlana'dan kalan son anıyı da yok edecekti. Ne yazık ki başka çaresi kalmamıştı artık. Mihail Novodevski, 45 yaşlarında, sırım gibi bir Ukraynalıydı. Rusya'daki sosyal patlamaya kadar KGB'de görev yapmış, sonra teşkilattan kovulmuştu. Bir süre Ukrayna'ya gitmiş, fakat orada kendine uygun bir iş bulamayınca yeniden Moskova'ya dönmüştü. Moskova işsizler yurduydu ama onun tipinde birine yeni düzende daima yapabileceği işler bulunurdu. Son derece sert ve katı bir adamdı. KGB'de geçen yılları onun karakterine ve kişiliğine çok uygundu. Sadist ve insanlara doğası gereği acı çektirmekten hoşlanan biriydi. Kısacık kesilmiş sarı saçları, buz mavisi gri gözleriyle insana ürperti veren bir görünümü vardı. Vasili son 3 sene içinde ona 2 görev vermiş ve her ikisinden de yüz akıyla çıkmıştı eski ajan. Gecenin ilerleyen saatlerinde Abratskaya'daki evine getirilen Mihail, Vasili'nin karşısındaki koltuğa bacak bacak üzerine atarak oturdu. Gecenin bu saatinde çağrıldığına göre kendisine çok önemli bir işin verileceğini tahmin edecek kadar da zekiydi. İncecik dudaklarının arasından korkutucu sesiyle ''Buyurun, sizi dinliyorum Sayın Yelisev'' dedi. ''Beni bu saatte sıcak yatağımdan kaldırdığınıza göre çok önemli bir sorununuz olmalı.'' Vasili başını salladı. ''Haklısın Mihail, ciddi bir sorunum var.'' Mihail başka bir şey sormadı, dinlemeye geçti ve koltuğa biraz daha yerleşti. Vasili ona bir bardak Salichnaya uzatırken ''İki kişiyi öldürmeni istiyorum.'' diye mırıldandı. Adamın yüzünde en ufak bir değişiklik olmamıştı. ''Biri bir Türk, neyin nesi olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Moskova Üniversitesi'ndeki bir sempozyuma iştirak gayesiyle geldiğinden başka hakkında bir bilgimiz yok. Adı Sinan Kuru ama sahte de olabilir. Üzerinde kapalı bir zarf taşıdığını sanıyoruz. Adamın öldürülmesi ve zarfın bana getirilmesi gerekiyor. Adam Kempinski Oteli'nde kalıyor.'' Adam anladım dercesine başını salladı. ''Ne zaman işin bitirilmesini istiyorsunuz?'' ''Hemen, çok acil.'' Mihail sırıttı. ''Bu size biraz pahalıya mal olabilir.'' ''Önemli değil, yeter ki iş temiz olsun.'' ''Ya diğeri?'' ''Öbürü bir Rus, o da bir öğretim üyesi.'' ''Kim?'' Vasili derin bir soluk aldı, sonra ''Kızım'' diye soludu. Ayırım sonu, sayfa 172.